Merhaba, ben Yusuf. Nine Nar Tree podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eric D. Bainhoker'in The Origin of Wealth, The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society adlı kitabı. Ekonomi dünçesini yeniden kurmayı amaçlayan kuramsal bir çalışmadır. Kitap. Klasik iktisadın insan davranışını fazla basitlendirdiğini, piyasaları da soğuk zaman dengeye yönelen kapalı sistemler gibi ele aldığını savunur. Bunun yerine ekonomiyi sürekli uyum sağlayan, vrenen ve evrilen karmaşık bir uyarlanabilir sistem olarak okur. Bainhoker, zenginliğin yalnız kapara birikimi değil, zaman içinde üretilen bilgi, yenilik ve kurumsal kapasite olduğunu ileri sürer. Bu nedenle kitap. Yalnızca ekonomi öğretmenlerine değil, idunyası yöneticilerine, politika yapıcılara ve ekonomik deyibini anlamak isteyen okurlara da seslenir. Bilimsel disiplinler arasında köprü kuran yaklaşımıyla biyoloji, fizik, bilişsel bilim ve kurumlar teorisini bir araya getirerek modern ekonomiyi farklı bir çerçevede yorumlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, klasik denge ekonomisinin neden yetersiz kaldığını, kitabın balangıç noktası, ana akım iktisadın temel varsayımlarına yöneldiği eleştiridir. Bainhoker, rasyonel birey, tam bilgi ve dengeye hızla ulaşan piyasa fikrinin gerçek ekonomiyi açıklamakta sınırlı kaldığını söyler. Ona göre ekonomi, tek bir merkeze doğru oturan sabit bir düzen değil, sürekli değişen bir etkileyim alanıdır. İnsanlar her zaman tam akılcı davranmaz. Bilgi eksik ve dananıktır. Kurumlar da durağan değildir. Bu yüzden fiyatlar, yatırımlar, teknolojiler ve iyi modelleri doğrusal biçimde ilerlemez. Kitap, klasik modellerin özellikle yenilik, belirsizlik ve ağ etkileri karşısında eksik kaldığını göstererek bağlar. Bu eleştiri yalnızca teorik değildir, çünkü tüesteni, dünyasında ve kamu politikalarında yanlış varsayımlar yanlış müdahalelere yol açabilir. Bainhoker'ın itirazı, İktisadı daha gerçekçi bir zemine tanımayı hedefler. Ekonomi tahmin edilecek bir makine gibi değil, işinde aktörlerin birbirini etkilediğin kanlı bir sistem gibi dönmek gerektiğini savunur. İkinci olarak, zenginliğin kaynağı olarak evrimsel süre ve kademeli yenilik, Bainhoker'ın en önemli katkılarından biri. O, ekonomik gelişmeyi evrimsel bir süreç olarak açıklamasıdır. Kitapta ekonomik ilerleme, doşadaki evrimde olduğu gibi farklılama, seyirme, soğalma ve tekrar etme döngüleri üzerinden okunur. Yeni fikirler, yeni ürünler, yeni in modelleri ve yeni kurumlar sürekli denenir. Bunların bir kısmı banarlı olur, bir kısmı elenir. Zenginlik bu birikimli şirketten doşar. Bu yaklaşımda temel mesele tek tek büyük atılımlar değil, sayısız künük deneyin zamanla olunturduğu bilgi birikimidir. Bainhoker, insanlığının tanaletlerde modern sanayiye uzanan serüvenini, artan karmaşıklık ve biriken bilgi üzerinden yorumlar. Böylesi zenginlik yalnızca sermaye stokunun büyümesi değil, toplumsal ağının genişlemesi olarak tanımlanır. Bu bakın nasılsa, ekonomik büyümenin neden bazı dönemlerde hızlandığını, neden bazı teknolojilerin bazı toplumlarda kıksalıp bazılarında tutunamadığının anlamada gülü bir serisevi sunar. Ayrıca ilerlemenin doğrusal değil, deneme yanılma üzerinden geliştiğini vurgular. Şunç olarak, deductive thinking ve A'sıdan yukarıya ekonomi mantığını, kitapta öne çıkan bir diğer kavram, Bainhoker'ın deductive thinking dediği anlayıtır. Bu ifade ekonomik ilerlemenin yukarıdan A'nıya tasarlanma tek bir planla değil, çok sayıda aktörün yaptığını künük uyarlamalarla ortaya çıktığını anlatır. Bireyler, şirketler, girişimciler ve kurumlar kendi saplarında değinir, değiştirir, değinir ve yeniden değinir. Bainhoker'a göre ekonomi, merkezden yönetilen bir düzen değil, dananık ama sürekli sallanan bir keyif süresidir. Bu nedenle bağırılı sistemler, hataları tamamen ortadan kaldıranlar değil, hataları sınırlayıp ütürenmeyi hızlandıranlardır. Kitap bu noktada iyiliğine önemli bir ders verir. Strateji, her yeri önceden bilmek değil, değin sevreye uyum sağlayan esnek yapılar kurmaktır. Rekabet avantajı da kalıcı değil, geçicidir. Bugün iyi sallayan birin modeli yarın etkisiz hale gelebilir. Bu yüzden kurumların amaçlardan çok uyum kapasitesini, kontrol iddiasından çok deney yapma becerisini yatırım yapması gerekir. Ekonomi böylece mekanik bir düzen değil, sürekli keyif yapan bir ekosistem olarak anlanılı. Dördüncü olarak, kurumsal yeniliklerin büyümeyi nasıl yönlendirdiği, Bain Hooker, zenginliğin yalnızca teknolojiden değil, kurumların evriminden de bezlendiğini savunur. Kurumlar, yasalar, normlar, mülkiyet hakları, ifket biçimleri ve düzenleyici yapılar ekonomik davranıcı ekillendirir. Bu nedenle ekonomik büyüme, yalnızca daha iyi makineler üretmekle değil, bu makinelerin, fikirlerin ve yatırımların iyileyebileceği kurumsal ortamları kurmakla mümkündür. Kitapta tarihsel olarak ortaklık yapıları, patent sistemleri, emblemi ve modern şirket biçimleri gibi örnekler, kurumsal yeniliğin ekonomik dönemdeki rolünü göstermek için kullanılır. Bain Hooker'ın yaklaşımı, kurumları sabit kurallar bütünü olarak değil, çevre değişikse uyarlanması gereken kanlı yapılar olarak görüyor. Bu da özellikle kamu politikası için önemlidir. Nankö verimli kurumlar, deneyime izin veren, bilgi akınını kolaylattıran ve bağırsız denemelerin tüm sistemi şökertmesini önleyen yapılardır. Türkiye gibi hızlı dönüm yanayan toplumlarda da bu fikir anlamlıdır. Çünkü kalkınma yalnızca yatırım miktarıyla değil, hukuki ve örgütsel uyum kapasitesiyle de belirlenir. Kitabın kurumsal boyutu, ekonomik büyümeyi teknik değil toplumsal bir mesele olarak konumlandırır. Son olarak, politika, eşitsizlik ve küreselleşme için karmanukluk temelli bakun. Kitap, ekonomik teoriyi yalnızca piyasayı açıklamak için değil, toplumsal ve siyasal sonuçları dünmek için de kullanır. Bain Hooker, eşitsizlik, yoksulluk, küreselleşme ve kültürel sıyrıklık gibi konuların ekonomiyle iş içi olduğunu, dolayısıyla tek boyutlu ideolojik çözümlerle ele alınamayacağını savunur, ne tamamen piyasa merkezli ne de tamamen devlet merkezli yaklaşımların çözüm sorunları çözebileceğini söyler. Bunun yerine ekonomik sistemin karmamik yapısını kabul eden daha esnek politikalar önerir. Bu bakın, özellikle müdahale tasarımında önemlidir. Politika yapıcıların görevi, her ayrıntıyı kontrol etmek değil, deney yapmaya izin veren, bilgi üreten ve olumsuz sonuçları sınırlayan sersebiler kurmaktır. Kitap bu anlamda, ekonomik reformun toplumsal uzlama, kurumsal uyum ve öğütlenme kapasitesi gerektirdiğini hatırlatır. Küreselleşme de sadece ticaret artını olarak değil, farklı kurumların ve yanan biçimlerinin birbirine bağlandığı bir evrim süreci olarak ele alınır. Böylece kitap, ekonomi tartışmasını ahlaki ve siyasal boyutlarıyla birlikte dünmeye sanırır. Sonuçta olarak, The Origin of Wealth, ekonomiyi alındık iktisat kitaplarından farklı biçimde okumak isteyen herkes için dikkate değer bir çalışmadır. Özellikle ekonomi öğrencileri, strateji uzmanları, girişimciler, özellikle ekonomi politika tasarımcıları ve kurumların nasıl değiştiğini anlamak isteyen okurlar için güçlü bir zihinsel çerçeve sunar. Kitabın en büyük avantajı, soyut teori yalnız kaydetmekle kalmayıp yerine daha geni bir açıklama modeli koymasıdır. Ekonomiyi karmanık uyarlanabilir bir sistem olarak düşünmesi, onu sıradan bir piyasa kitabından ayırır. Ayrıca biyoloji, fizik, bilişsel bilim ve sosyal teoriyi bir araya getirmesi, konuya disiplinler arası bir derinlik kazandırır. Bu yönüyle kitap sadece neyin yanlı olduğunu söylemez, aynı zamanda nasıl daha gerçek düşünülmesi gerektiğini de gösterir. Dünyası asısından, sürekli değişen rekabet ortamında esneklik ve deneyin önemini vurgulaması değerlidir. Toplumsal asıdan ise kurumların ve politikaların öğrenmeye asık olması gerektiğini hatırlatır. Benzer kitaplardan farkı, zenginliği yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, bilgi ve evrim üzerinden yeniden tanımlamasıdır. Destek olmak isterseniz, Erik Dendiyilicomenes. Bain Hooker kitabı podcast açıklamasında paylaşımım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görmek üzere.